Ayrım 3.
Öyle ya, vurulmuş bir aslanın cesedi üstüne bir ayağını basıp resim çektirmek isteyen yalnız aslanı vuran avcı değildir ki. Orada bulunan daha başkaları da bu pozda resim çektirirler. Bu yüzden mi yakalandıktan 4 gün sonra cezaevine getirilmiş olduğunu sordum. Yalnız bu değil elbet dedi. Bir de yüzleştirme belası var. Hazır benim gibi eski bir sabıkalı yakalanmışken suçlusu bulunmamış bütün sahtecilik suçlarını bana yükleyip ondan sonra yakaladıkları benim gibi azılı sabıkalıyı gazetecilere göstermek istiyorlardı. İşte bunun için beni karakol karakol bütün İstanbul'u dolaştırdılar. Yüzleştirme için 4 gün karakollarda dolaştırılmak, 4 yıl hapis yatmaktan beterdir. Karakolları dolaştırıp sahtecilerden canları yanmış, dolandırılmış vatandaşlarla yüzleştirdiler. Dolandırılanlar yüzüme bakıp kendilerini dolandıranın ben olmadığımı söylüyorlardı. Beni karakoldan karakola götüren polis, dikkatle bakın herhalde bu olacak, iyi bakın budur diye ille de beni suçlamalarını istiyordu. Sonunda bir kadın kendisini dolandıranın ben olmam gerektiği çok üstelenince, siz mi dolandırıldınız ben mi? Kimin beni dolandırdığını bilmez miyim ben diye bağırdı. Karakolun komiseri kadının bu sözünden bayağı alınıp vatandaşa da suçlu beğendiremiyoruz yahu diye söylendi. Emniyet müdürlüğünde de suçlusu bellisiz bir iki sahteciliği daha bana yıkmak isteyen bir komiser muavini, üstüne alsan ne olur yani, neyin eksilir neyin artar ulan diye bağırmıştı. Doğru, bunca sabıkaya bir iki daha eklenmiş ne çıkar? Hiç olmazsa işleyeni bellisiz bir iki dolandırıcılık dosyası daha kapanarak polis başarı kazanmış olur. O tarihte sanırım daha teyp bilinmiyordu. Belki vardı da biz daha görmemiştik. Teyp olsa bile o zamanlar ses bantlarının cezaevine sokulmasına izin vermezlerdi. Yani Paşazade'nin bana anlattıklarının onun anlattığı biçimde saptamayı çok isterdim. Ama olmadı. Anlattıkları ağzından çıktığı gibi yazılsaydı daha mı iyi olurdu? Sanmıyorum ama hiç olmazsa yer yer Paşazade'nin konuşmasını olduğu gibi aktarmayı çok isterdim. Paşazade bütün gün anlatıyordu. Geceleri onun anlattıklarını yazıyordum. Aklımda kaldığı gibi yazdığım için ne yazık ki o güzelim ayrıntıları yazamadım. Bütün yaşamını başından sonuna anlatmasını rica etmiştim. Bu önerime çok sevindi. Beni de sevindiren yaşamının herkesçe öğrenilmesinin yararlı olacağını düşünmesiydi. Yani başkalarına yararlı olabilir diye yaşamının öğrenilmesini istiyordu. Yaşamını anlatmaya bir Şambaba tatlısı yüzünden yaşamının yönünü değiştirmiş olan o olayla başladı. Anlattıklarının gerçek mi, uydurma mı, gerçekse ne oranda gerçek olduğunu bilemiyorum. Benim için önemli olan anlattıklarının bende gerçeklik duygusunu yaratmış olmasıydı. Kim zarar ediyor? Askerlik şubesine beni teslim ettiler. Askerlik şubesi de beni iki eri yanıma katıp babamın olduğu yere gönderecek, beni babama teslim edecek. Babam oğlunu harp okulu öğrencisi beklerken beni karşısında muhafızla gelmiş görür de okuldan kovulduğumu öğrenirse adamın yüreğine inerdi. Babacan bir adam olan askerlik şubesi başkanı, dünya yıkıldı da altında mı kaldın oğlum dedi. Ne varmış liseyi bitiremedinse hiç olmazsa son sınıfa gelmişsin. Bana kendi oğlunu anlattı. Haylaz bir oğlu varmış. Okusun diye avuç dolusu para dökmüş. Sırtında arabalar dolusu sopa kırmış, yalvarmış, öğütler vermiş. Ama bir türlü ortaokulu bile bitirememiş. Gel gelelim oğlan şimdi babasının aylığından daha çok para kazanıyormuş. Askerlik şubesi başkanı albay, okuduk da ne oldu diyor. Sonra okumayan, okuldan kovulan arkadaşlarının başarısını anlatıyordu. Sonunda hayat mektebi, hayat mektebi. Hepsinden önemlidir hayat mektebi dedi. Benim de başka umarım olmadığı için hayat mektebinden olsun kovulmadan bir baltaya sap olmaktan başka umudum yoktu. Babamın olduğu yere götürülmem için askerlik şubesinde ödenek bekleniyordu. Şubede askerlerin karavanasından karnımı doyuruyordum. Değil mi ki bir hayat mektebi vardı, ben bu hayat mektebinden mezun olacaktım. Ne olursa olsun bu hayat mektebini bitirip başarı kazanmadan ailemin yanına gitmemeye karar verdim. İşte bu kararla bir daha dönmemek üzere askerlik şubesinden çıktım. Tatlı bir Nisan günüydü. Ağaç dallarında baharın ucu tomurcuklanmıştı. İçimde sokaklarında gezdiğim büyük kente sahip olmak tutkusu vardı. Bu kentin yalnız evlerini, dükkanlarını, apartmanlarını değil, sokaklarını, alanlarını bile satın alacaktım. Başarısızlığımın verdiği içimdeki atılım hızıyla sokaklarda başıboş dolaştım. Çalışacaktım, ne iş olsa yapardım. Kafamda gazetelerde, dergilerde okuduğum sıfırdan milyoner olmuş insanların serüvenleri belirsiz bir biçimde canlanıyordu. Amerika'yı, Amerikalı gezginleri düşünüyordum. Bana göre çöpçülükten bile milyoner olunabilirdi. Günün birinde hem de çok kısa bir zamanda milyoner olacağıma inancım vardı. Paşa olmak umudu yerini milyoner olmaya bırakmıştı. Zengin olunca ailemi yoksulluktan kurtaracaktım. Önlerinden geçtiğim bütün yapılara kendim alınmış gibi bakıyordum. Nasıl olsa bir zaman sonra bütün bunlar benim olacaktı. Ellerim cebimde ıslık çala çala tatlı hayaller kurarak sokaklarda gezindim durdum. Karnım acıkmıştı. Büyük işler başarabilmek için acı yoksulluklara katlanmak gerekir diye düşünüyordum. Çalışmaya başlasam bir zaman sonra bu yerlerin ortağı, daha sonra sahibi oluverecektim. Okuldan kovulmamın verdiği eziklikle dehama, yeteneğime inanmaya başlamıştım. Gözüme kestirdiğim bir büyük aşçı ya da muhallebici dükkanından içeri girerek patrona, ''Ne iş olsa yaparım, ortalıkta süpürürüm, para da istemiyorum, karnımı doyur, yatacak bir yer göster, yeter.'' diyecektim. Böyle bir öneriyi adam elbette reddetmezdi. Elbet çalışkanlığımı, yeteneğimi gören adam beni elimden kaçırmak istemeyecek, günün birinde para da verecek, daha sonra paramı artıracaktı. Bu düşündüklerimi gerçekleştirmek istediğim zaman bana bir tutukluluk geldi. Lokantaların vitrinleri önünde dakikalarca bekledim, söylemeye yüreklenemiyordum. Patrona söyleyebilmek için cesaretlenirim diye ikinci sınıf lokantalara gittim. Yine içeri giremedim. Küçük lokantalar önünde durdum, köftecilere gittim. Kapıdan girecekken cesaretim kırılıyor, dönüyordum. Ne olursa olsun diye bir köfteci dükkanına daldım. Ben daha ağzımı açmadan garson, buyurun buyurun diye karşılayınca şaşaladım. Garson önüme düşmüş, baş masalardan birinde yer gösteriyordu. Oturmam için sandalyeyi önüme sürdü. Bu durumda ne diyebilirdim? Beni müşteri sanıp saygıyla yer gösteren garsona, ben bulaşık da yıkarım, ne işiniz varsa görürüm. Pirinç ayıklarım, soğan soyarım, boğazı tokluğuna beni çalıştırın diyemezdim ya. Elimde olmadan garsonun önüme çektiği sandalyeye çöküverdim. Garson, emriniz dedi. Hay Allah kahretsin, ne emri yahu, ben iş istemeye geldim. Emriniz beyim. Emrim mi? Burada boğazı tokluğuna çalışmak. Garsona, neler var dedim. Çorba, şiş köfte, piyaz, salata, pilav, tatlılardan irmik helvası, revani. O söylerken ben de listedeki yemek fiyatlarına bakıyordum. Çorba dedim. Çorba getirilene dek yiyeceğim yemeğe paramın yetip yetmeyeceğini belki 10 kez hesapladım. Durmadan elimle cebimdeki bozuk paraları saydım. Çorba, köfte, bir de revani yiyip karnımı iyice doyurdum. Hesabı görürken tabağın içine 15 kuruş da bahşiş bırakmayı unutmadım. Köfteciden çıktığım zaman cebimde 20 kuruşum kalmıştı. Bir daha hiç acıkmayacakmışım gibi tok bir karınla büyük hayaller kurarak sokaklara arşınlamaya başladım. Kurulmakta olan büyük bir yapının önünde durdum. Burası 4 katı çıkmış çok büyük bir yapıydı. İşçiler el arabalarıyla kum, çimento taşıyorlar, makaralarla üst katlara harç çekiyorlar, iskelelerde uğraşıyorlardı. Arı kovanı gibi çalışılmaktaydı. Uzun zaman orada dikilip onları seyrederken kendimden geçmiş, iş aradığımı da unutmuştum. Neden sonra kendime geldim? Ben de burada çalışamaz mıydım? Yapının çevresinde dolanıp dururken şantiye binasında çalışan, girip çıkan mühendis ya da memur olduğunu sandığım adamlar gördüm. Şantiye binasından içeri daldım. Herkes vızır vızır çalışıyor, hiçbiri işinden başını kaldırıp bana bakmıyordu. Durup onlara baka kaldım. Ben bunlardan hangisine gidip de iş istemeliydim? Onların harıl harıl çalışmalarını seyretmek hoşuma gidiyordu. O sırada çok lüks bir araba şantiye binasının kapısı önünde durdu. Otomobil durunca çalışanlar kaynaştılar. Kimisi yerinden kalktı, kimisi koştu. Arabadan inen şoförle şantiye binasından koşarak çıkan bir adam, ikisi birden arabanın kapısını açmak için davrandılar. Arabadan 50 yaşlarında görünen iyi giyimli bir adam çıktı. Şantiye binasına girdi. Birkaç kişiyle konuştu. Eğilip masa üstündeki planlara baktı, açıklamaları dinledi, sorular sordu. Kapıdan çıkarken, ''Sen ne dikilmiş duruyorsun?'' diye bana sordu. ''Hiç'' dedim. ''Nasıl hiç?'' ''Hiç işte. İşin yok mu senin? Nerede çalışıyorsun sen?'' Sustum. Oradaki adamlara sordu. ''Kim bu?'' ''Hiç görülmemiş, duyulmamış bir yaratıkmışım'' gibi hepsi de bana şaşkınlıkla baka kaldılar. Yüzümün kıpkırmızı olduğunu yanaklarıma basan ateşten anlıyordum. ''Her nasılsa. Efendim, ben iş arıyorum'' dedim. ''Gel bakayım benimle.'' Şantiyenin içinde genişçe bir odaya girdi. Ben de arkasından girdim. Üstü camlı masaya elini dayayıp beni süzdü. ''Ne iş yaparsın sen?'' ''Ne olsa yaparım efendim.'' ''Hım, demek ne iş olsa yaparsın. Yani bir boka yaramayan takımından, hı, öyle mi?'' Başımı eğdim, ses çıkarmadım. ''Okuman yazman var değil mi?'' ''Var.'' Zile bastı koşup gelen adamına. ''Bunu Hasan Kalfa'ya götür, bir puantör istiyordu. Sor bakalım işine yarar mıymış?'' Dışarı çıktığımız zaman sevincimden uçuyordum. Adamın arkasından harç, tuğla, taş, demir yığınlarının arasından gittim. Makarayla üst katlara harç taşınan yerde bir adam iskele üstünde çalışan işçilere bağırıp çağırıyordu. Beni getiren adam bağıran adama, "Hasan Kalfa, bunu beyefendi gönderdi," dedi. Hasan Kalfa denilen bu adam olacaktı. Başı hep yukarıda, işçilere bir şeyler söylüyordu. Başını çevirmeden, "Neymiş o?" dedi. "Kuantör olarak çalışacakmış da." "Ha, iyi, çalışsın. Sen misin o?" Ama başı hep yukarıdaydı. "Evet, benim," dedim. Daha bize bir kez bile bakmamıştı. Başı yine yukarıda. "Gelen malzemeyi hiç sektirmeden yazacak ambarcıya vereceksin. Baş üstüne. Sonra ambardan çıkan malzemeyi de çıkış diye yazacaksın. Anladın mı?" "Anladım." Birden iskele üstündeki işçiye seslendi. "Ulan dangalak, kalıbı yanlış aldın ulan. O oranın kalıbı değil." Hemen arkasından ve ara vermeden bana, "İşçilerin gündelik defterini tutacaksın, tamam mı?" "Evet." Yine birden işçilere bağırmaya başladı. "Ulan hıyar ağaları, 4 numaralı kalıp nerede? Vur o yana, vur da yansın." İşçilere bağırırken hiç ara vermeden bana bir şeyler söylüyor, bana söylerken yine ara vermeden işçilere bağırıyordu. Başını bana hiç çevirip bakmadığı için sözlerini karıştırmıştım. Bana mı yoksa işçilere mi söylediğini anlayamıyordum. "Ali, oğlum, terazile bir kere, terazile be. Her gün kaç işçinin çalıştığının, gündeliklerinin hesabını tutacaksın. Ulan sana söylüyorum." "Bana mı?" "İpi bu yana geçir. Müteahhitin yolladığı bütün malzemenin hesabını sen tutacaksın. Hey, makarayı çek, makarayı. Defterin bir yanına girenleri, bir yanına çıkanları, o yana değil, o yana değil ulan." "Ne yana derseniz o yana yazarım. Bak, sola sola, çerçeveyi geri alın. Haydi git defteri al başla, madırgayı düşüreceksin." Herhalde bu son sözü banaydı. Başını iskeledeki işçilerden çevirmiyor ki sorayım. Arkama baktım, beni getiren adam da gitmiş. "Ne bakınıp duruyorsun, git şantiyeden defteri iste." Kalfa başını bana çevirmeden, bana bakmadan beni görüyor muydu neydi? "Beton kalıplarını yukarı alın, daha ne duruyorsun oğlum, git şantiyeden defteri al." Bana söylüyor olmalıydı. Şantiye binasına gittim. Orada çalışanlara bakına bakına beni kalfaya götüren adamı arayıp buldum. "Çekine çekine. Defter varmış," dedim. O da beni başka birine götürdü. Puantör olarak çalışacak, defteri istiyor. Masada oturan adam başını kaldırıp sordu. "Kim söyledi?" "Beyefendi." "Ha, peki." Dolaptan çıkardığı 4 defteri uzattı. "Bu işçi defteri, bu gündelik defteri, bu ambar defteri, bu malzeme defteri. Biliyorsun değil mi?" Neyi bilmem gerektiğini anlayamamıştım. Ama bilmiyorum desem işe almazlar korkusuyla biliyorum dedim. 4 defter koltuğumun altında şaşkın şaşkın durdum. Burası nasıl yerdi? Bunlar nasıl adamdı? Bunlar ne defteriydi? Ben böyle şaşkın şaşkın dururken oradakiler yerlerinden kalktılar. Kimisi ceketini giydi, kimisi üstündeki iş gömleğini çıkardı. Gülüşe konuşa kapıdan çıktılar. Ben de onlarla çıktım. İşçiler de paydos etmişlerdi. Şantiye binası kapısı önünde elimde 4 defterle kala kaldım. Birdenbire çok şaşılacak bir durumda kalmıştım. Olup bitenleri bir türlü kavrayamıyordum. İlkin iş bulmanın bu kadar kolay olduğuna şaşıyordum. Sonra da bana iş veren bu adamlar benim kim olduğumu, adımı bile bilmiyorlardı. Nasıl olmuştu da bana güvenmişlerdi? Ya bu defterleri elime nasıl tutuşturmuşlardı? Hepsinden önemlisi iş bulmuştum ama bu nasıl işti, bana kaç para vereceklerdi? Bu karma karışık düşünceler içinde şaşkın dururken Kalfa'nın önüme geldiğini fark etmemiştim. Önümde duran adamın Hasan Kalfa olduğunu bile ancak konuşunca anladım. "Adın ne senin?" "Hele şükür, bir adımı soran çıktı. Adımı söyledim." Bu adam bir kez bile yüzüme bakmadan konuştuğu halde nasıl olmuştu da beni tanımıştı. Sonradan orada çalıştığım günler içinde bu adamın kendisinden küçük, aşağı olanlarla, kendisinden az kazananlarla, örneğin işçilerle, ustalarla, onların yüzlerine hiç bakmadan konuştuğunu gördüm. Böylelerinin suratlarına bakmazdı ama inanılacak gibi değil, bakmadan onları görürdü. Ancak müteahhitle, mühendisle, bu düzeyde adamlarla konuşurken yüzlerine bakardı. Bu adamın bir huyu daha vardı. 2-3 kişiyle aynı zamanda konuşabilirdi. Yani 2-3 kişiye bedel bir adamdı. Teke tek konuşması için karşısında müteahhit, mühendis, patron gibi üstün bir adam olması gerekiyordu. Küçükten inşaat işçiliğine başlamış. Hem kendisinin sık sık hem de başkalarının söylediğine göre mühendisleri bile cebinden çıkaran bir yapı ustasıymış. Uzun yıllardan beri bu inşaatı yapan müteahhitle birlikte çalışıyormuş. Çok kurnaz, belleği güçlü, iş bilir ve çok çalışkan bir adamdı. Hemen hemen bana sırtını dönmüş gibi, "Yarın sabahtan işe başlarsın," dedi. "Peki," dedim. İş başı 8'de. Sen 7.30'da burada olmalısın ki posta başılardan çalışan işçilerin adlarını alasın. Uzakta mı oturuyorsun? Sustum. O büsbütün bana arkasını dönerek, yerin uzaksa burada kal dedi. Hem yürüyor hem söylüyordu. Ambarcıya git, benim için söyle, sana kalacak yer göstersin. Onun her zaman böyle yaptığını sonradan öğrendim. İşçilerle konuşurken arkasını döner, elleri ardında bağlı, hem gider hem anlatırdı. Kendisiyle konuştuğu işçi de onun arkasından gidecekti. Ben bunu bilemediğim için olduğum yerde durmuştum. O boyuna mırıl mırıl konuşarak gidiyordu. Ben adamı deli sanmıştım. En son kulağıma çarpan sözleri şunlardı. Erkenden saat 7 dedi mi hop ayaktasın. Geceyi ambarcının gösterdiği yerde orada yatan işçilerle birlikte geçirdim. Burası yapının alt katıydı. Gecenin soğuğuna karşı işçiler tahta, kereste artıklarını, yongalarını yakmışlardı. Durmadan yakılan ocağın dumanları açık pencereden uçup gidiyordu. Hemen hemen hiç uyumadan uzandığım tahtaların üstünde sabahı ettim. 2-3 günde yapacağım işi öğrenmiştim. Müteahhitler kum, çakıl, kereste, çimento, çivi gibi malzemeler getiriyorlardı. Hepsinin ayrı ayrı müteahhitleri vardı. Gelen malzemeleri ben teslim alıyor, okur yazar olmayan ambarcıya teslim ediyordum. Sonra ambardan çıkan malzemeleri de kalfaya veriyordum. Hepsinin ayrı ayrı defterlerini tutuyordum. Ambara giren malzeme ile çıkan malzemenin denk düşmesine büyük çaba gösteriyordum. Bundan başka çalışan işçiler için de bir gündelik defteri tutuyordum. Haftanın son günü de bu deftere göre işçilere gündelikleri ödeniyordu. Benim gündeliğim 2 liraydı. 2 liranın en az 50 kuruşunu biriktiriyordum. Akşamları iş paydosundan sonra yapının en üstüne çıkar, pantolon cebimdeki bozuk paraları karıştırıp şıkırdatarak buradan kenti kuş bakışı seyrederdim. Tepeden kentin ışıklarına bakıp günün birinde bu kentin hiç değilse bir bölümünün benim olacağını düşündükçe farkında bile olmadan cebimdeki paraları daha hızlı hızlı karıştırırdım. Aynı yerde gecelediğimiz işçiler bir gece ertesi gün kontrol mühendisinin geleceğini eğlenceli bir biçimde anlatıp gülüşüyorlardı. Açıkçası işçilerle kaynaşamamıştım. Hasan Kalfa gibi arkamı dönerek onlarla konuşmuyordum ama kabalıklarını, pisliklerini çok yadırgıyordum. Ertesi gün Hasan Kalfa bütün işçileri beton dökümüne başlatmıştı. Demir işçileri demirleri yerleştiriyor, beton makinesi durmadan çalışıyor, işçiler de kalıpların içine boyuna harç döküyorlardı. Ambar giriş çıkışı olmadığı boş zamanlarımda işçilerin çalışmalarını, yapının nasıl yapılıp geliştiğini ilgiyle seyrederdim. Öğle paydosundan sonra yine demir örgüler üstüne harç dökülmesi sürdü. Akşama doğru o lüks arabasıyla patron geldi. Patronun yanında genç birisi vardı. İşçilerden bu genç adamın kontrol mühendisi olduğunu öğrendim. Daha önceleri de birkaç kez gelmiş, kurulmakta olan yapıyı kontrol etmiş. Patron arada bir genç kontrol mühendisinin koluna girip güle şakalaşa ona bir şeyler anlatıyordu. Şantiyeye girdiler. Bir zaman sonra şantiyeden çıktıklarında kontrol mühendisinin elinde yapının projeleri vardı. Kontrol mühendisi kalıpların yanına geldi. Bir projeye bir de kalıpların içindeki demirlere bakıyor, arada bir de demirleri sayıyordu. Demirlerin ve betonun projedekine uyup uymadığını denetlediği belliydi. Kontrol mühendisi denetimini çok ciddi yapıyordu. Arada bir de yanındaki patrona, çok iyi, her şey tamam, uygundur, çok güzel gibi sözler söyledikçe patron da gülümseyerek, bizde milim sekmez, projede neyse odur diyordu. Denetim bitti. Patronla kontrol mühendisi bir süre şantiyede kaldıktan sonra arabaya binip gittiler. Paydos saati de gelmişti ama paydos olmadı. Bütün işçiler harıl harıl çalışıyorlardı. Hasan Kalfa başlarındaydı ve daha hızlı çalışmaları için sövüp sayarak işçilere bağırıp duruyordu. Ama artık kalıplara harç boşaltmıyorlardı. Tersine üstüne harç dökülmüş demirleri 2-3 işçi birden çekip asılıp dışarı çıkarıyorlardı. Her kalıbın demir örgüsünden 2 demiri betonun içinden çekip alıyorlardı. Kalıplardan çıkarılan demirler koca bir yığın olmuştu. İşçiler görülmemiş bir hızla çalışıyorlar ama Hasan Kalfa onlara daha hızlı çalışmaları için bağırıyordu. Hadi durmayın orada, aval aval bakınmayın, siz de çalışın diye bağırdı Hasan Kalfa. Arkası bize dönüktü ama ambarcıyla bana söylüyordu. Biz de betonun içinden bize gösterilen demirleri çekip çıkarmaya başladık. Ambarcıya niçin paydos yapılmadığını sordum. Demirler çıkacak dedi. Yarın çıksa ne olur? Okur yazar bile olmayan ambarcı dangalak dedi. Yarın değil, 2 saat sonra bile beton donmaya başlar, demir çıkmaz içinden. Nasıl olsa çıkarılacaksa demirlerin neden kalıp içine konulduğunu artık sormadım. O demirler yalnızca denetim için konulmuş, işlevini de yapmıştı. Sonra yıkılmaz mı bu yapı diye sordum ambarcıya, onunla birlikte taze harcın içinden bir demir çubuğu çekip çıkarmaya çalışırken. Ambarcı, sen mühendis misin ulan dedi, kendi işine baksana sen. Bize arkası dönük olan Hasan Kalfa boyuna bağırıyordu. Çekin, çekin, çabuk ulan, beton donacak. Burada çalıştığımın 3. haftası sonunda gündeliklerimden 14 lira biriktirmiştim. Hiç unutamıyorum, pazartesi günüydü. Biriktirdiğim paranın 10 lirasını anneme postalayacaktım. Parayı gönderdikten sonra da eve uzun bir mektup yazıp olup bitenleri anlatacaktım. Parayı alınca ana babamın çok sevineceklerini biliyordum. Böylece okuldan kovulmamı hafifletmeye çalışacaktım. İş payros olduktan sonra postane kapandığı için bir türlü parayı postaya veremiyordum. Pazartesi günü öğleden sonra işte çalışırken yarım saatlik izin istemek için Hasan Kalfa'nın yanına gittim. Hasan Kalfa daha uzaktan kendisine doğru geldiğimi görünce bana arkasını dönüp kofraj yapan işçilere bağırmaya başladı. Onlar kaçlık demir ulan, telleri sıkı bağlayın be, ne istiyorsun? Ne istiyorsun diye sorduğu bendim. Yarım saat kadar derken o yine işçilere bağırmaya başladı. Ulan oğlum, telleri gevşek bağlıyorsun, kes ucunu, ne istiyorsun söylesene be, bu hangi kalıp, vay dangalak, çek şu ucu, söylesene oğlum ne istiyorsun? Birkaç kez yarım saat, yarım saat diye kekeledim durdum. Tam sözümü tamamlayacakken işçilere bağırıyor, sövüyor, sözümü ağzıma tıkıyordu. Öyle kızdım ki ne diye bu herifin sırtına konuşuyordum sanki. Birden karşısına geçtim. Beni görünce o da arkasını döndü. Bu kez de işçiler arkasında kaldığından onlara arkası dönük olarak bağırıyordu. Yine önüne geçtim, yine arkasını döndü. Bu birkaç kez böyle sürdü. Herifi deli edecektim ama ambarcı... Kereste geldi, kereste diye bağırdı. Kereste yüklü kamyon ambarın kapısına dayanmıştı. Kereste müteahhiti de oradaydı. Hemen ambara koştum, malzeme giriş çıkış defterini aldım. Keresteleri getiren müteahhitin adamı, hepsi 24 metreküp dedi, bir makbuz ver de biz gidelim. Hiçbir kusurumu görüp de kovmasınlar diye işimi çok dikkatli yapıyordum. Müsaade edin de ölçelim dedim. Müteahhit, ne ölçmesi oğlum dedi, sen eski köye yeni adet mi çıkarıyorsun? Ver şuradan teslim makbuzunu. Müsaade edin ben şimdi ölçerim diye hemen keresteleri şöyle bir kaba taslak yığılı oldukları yerde ölçmeye başladım. Ben ölçerken adam, yani bize güvenin yok mu senin dedi. Estağfurullah dedim, neden güvenim olmasın, ölçsem daha iyi değil mi? Size güvenim var ama bakalım başkalarının bana güveni var mı? Ben de bunları ambarcı arkadaşa teslim edeceğim. Müteahhit, şuna bak yahu dedi, başımıza bela be, ulan bu zırta bozu kim koydu buraya? Kaba taslak bir ölçüşte keresteler bana eksik geldi. 18 metreküp ancak vardı. Daha dikkatli ölçmeye koyuldum. Müteahhit ambarcıya, şuna bir şey söyle yahu dedi. Ambarcı da bana, sen al kardeşim al dedi. Nasıl alayım ya eksikse, hem de bana eksik gibi geliyor. Durun 5 dakikada ölçü veririm. Ambarcı başıma dikildi. Ne gerek senin yahu, al sen. Beni sık boğaz etmelerinden büsbütün işkillendim. Ambarcıya, iyi ama dedim, eksik malı sen benden alır mısın? Eksik meksik alırım dedi. Hoppala. Yani sen benden 24 metreküp kereste aldım diye makbuz verir misin? Her zaman vermiyor muyuz? Ben senden teslim aldığım malzemeleri ölçüp biçiyor muyum? Gerçekten de ambarcı benden aldıklarını sayıp ölçmeden alıp teslim makbuzunu veriyordu. Ölçüp biçmeye kalksa da beceremezdi çünkü okur yazar bile değildi. Müteahhit bütün bir 10 liralığı uzattı. Hadi bakayım al şunu da bir yemek ye benden. İşi uzatma artık. Maşallah sen iyi yetişeceksin. Ambarcı da pis pis sırıtarak kabak çiçeği gibi çabucak açıldı dedi. Müteahhit, gözlerinden belli zeki çocuk dedi. Ambarcı, boşuna mı dedi, boynuz sonradan çıkar ama kulağa geçer demişler. Müteahhitin 10 liralığı tutan eli havada duruyordu. Teşekkür ederim istemez dedim ve keresteleri metreyle ölçmeyi sürdürdüm. Ambarcı, 10 lirayı az buldu dedi. Müteahhit, bu delikanlı dedi, umduğumuzdan da açık gözmüş. Bana döndü. Oğlum o kadar çabuk zengin olmaya kalkma. Biz bugüne gelesiye neler çektik. Bu kez 2 tane 10 liralık uzattı. Al şunu hele al. Ben sizden para istemiyorum. Paramı alıyorum buradan. İzin verin de ölçeyim. Ama senin için iyi olmaz. Hiç sesimi çıkarmadan keresteleri ölçmekte olduğumu görünce, peki sen bilirsin dedi. Benden günah gitti. Seslendi. Hasan Kalfa, Hasan Kalfa biraz gel buraya Allah aşkına. Kereste müteahhidinin sesini duyan Kalfa işi de işçileri de bırakıp koştu geldi. Müteahhit, yahu Hasan Kalfa dedi, bu ukala dümbeleklerini nereden bulursunuz kuzum? Memlekette adam kıtlığına kram mı girdi de çalıştıracak, ekmek yedirecek bundan başkasını bulamadınız. Hasan Kalfa bana arkası dönük, ne oldu hayrola yoksa bir halt mı yedi diye müteahhide sordu. İşin iç yüzünü öğrenince Kalfa'nın benden yana olacağından güvenliydim. Göz göre göre beni işe alan inşaat müteahhitini kazıklayacaklardı. Benim doğruluğumu görünce belki de gündeliğimi artırırlardı. İnsan işte böyle böyle ilerler, hangi işte olursa olsun. Müteahhit: biri Allah'a sen, dedi, tutturmuş ille de keresteleri ölçeceğim diye. Ölçmeye ölçsün, sen bilirsin, verdiğimiz malda eksik çıkmaz. Ama kamyon burada bekletilmez ki, ne desek dinlemiyor, şuna bir şey söyle yahu. Kalfa büsbütün bana arkasını dönüp havaya konuşur gibi, nedir ulan, dedi, niye teslim almıyorsun keresteleri? Eksik de ondan, dedim, ben teslim alırım ama ne kadarsa o kadarlık teslim makbuzu veririm. Şuna bak, başımıza doğrucu başı kesilmiş, al çabuk da ver makbuzu. Hemen Kalfa'nın önüne geçtim. Karşısında müteahhit olduğu için ona arkasını dönemedi. Yalnızca başını çevirdi. Ama Hasan Kalfa, dedim, ben bu malzemeyi ambarcıya teslim edeceğim. Ambarcı, senin nene gerek, biz sana tam aldık diye makbuz veriyoruz ya, dedi. İyi ama, dedim, ben ambardan çıkan malzemeyi Hasan Kalfa'ya teslim edeceğim. Kalfa benden 18 metreküp kereste alır da 24 metreküp aldım diye imzalar mı? Kalfa: hadi hadi uzun etme, dedi, ambara kaç metre küp girmiş diye gösterilirse ben o kadar teslim aldım diye imza veririm. Bu işte bir orospuluk vardı ama ne olduğunu kavrayamıyordum. Ama benim sorumluluğum var, dedim. Neymiş senin sorumun? Şuna bak, sen bir katip parçasısın oğlum, senin görevin gireni çıkanı yazmak. Ambara ne kadar girerse o kadar da çıkıyor, sana ne bundan? Gerçekten de öyleydi, ben ne kadar malzeme teslim alırsam o kadar da teslim edecektim. Ama yine de bana işin içinde bir bozukluk varmış gibi geliyordu. Ambara 18 metreküp kereste giriyor, yine 18 metreküp çıkıyor. Ama defterde 24 metreküp çıkmış görünüyor. Aradaki 6 metreküp kereste ne olacak, dedim. Kalfa bağırdı: sana ne ulan, bu deli adamı çatlatır be. Kes çabuk şu makbuzu. Kesemem. Oğlum sana ne, bunda kimsenin zarar ettiği yok ki, 24 metreküp girmiş, 24 metreküp çıkmış, zarar bunun neresinde? Herhalde bunlar el birliğiyle beni işe alan inşaat müteahhitine kazık atacaklardı. Yapamam, dedim. Seni buradan kovarım ulan. Ben de beyefendiye söylerim. İnşaat müteahhitine burada herkes beyefendi diyordu. Asıl ben seni beyefendiye söyler, buradan dehletirim. Keresteyi getiren müteahhitle Kalfa yan yana gittiler. Ambarcı: hiç iyi yapmadın, dedi. Senin için iyi olmaz. 20 kağıdı kaçırdığın gibi buradan da kovulacaksın. Baştan iyi yaptın, aferin, akıllı oğlanmış, dedim. Ama sen 20 liraya kanaat etmedin. Az tamah çok ziyan getirir demişler. Adam akşama kadar daha kaç kişiye para dağıtıyor. Bana versin, sana versin, Kalfa'ya versin. Alt yanı 6 metreküp bir fark. Yine iyi adamdır, eli açıktır. Sesimi çıkarmadım. Ambarcı, senin bunda bir zararın yok ki, dedi. 24 alıyorsun, 24 veriyorsun. Ama beyefendi zarar ediyor, dedim. Beyefendi neden zarar etsin kardeşim? Ne kadar giriyorsa o kadar da çıkıyor. Arada fark yok ki. 24 metreküp girip 18 metreküp çıksa o zaman beyefendi zarar eder. Peki bundan kim zarar ediyor? Hiç kimse. Allah Allah. Yahu arada 6 metreküp kereste göz göre göre yok oluyor da kimse zarar etmiyor, olur mu? Sen söyle bakalım, kim zarar ediyor? Birisi zarar ediyor ama kimin zarar ettiğini bir türlü çıkaramıyorum. Aklım büsbütün karıştı. Ambarcı: bu işte zarar eden birisi var, o da sensin, dedi. 20 papeli kaçırdın. Bize göre hava hoş. Nasıl olsa sen teslim almasan da birisi bunları teslim alacak. Bizim işimiz bozulmaz. Gidip her şeyi beyefendiye anlatmak vardı ama bana bu ispiyonluk gibi geliyordu. Okulda şikayet edenlere biz iyi gözle bakmazdık. Nasıl olsa işin doğrusunun ortaya çıkacağına inanıyordum. Bir işçi geldi. Seni beyefendi istiyor, dedi. Hah, tamam, şimdi sorun anlaşılır. Her şeyi olduğu gibi beyefendiye anlatacaktım. Şantiyedeki oda kapısını vurup beyefendinin yanına girdim. Müteahhit Kalfa da oradaydı. Beyefendi, sen misin o, dedi. Ne cevap vereceğimi bilemedim bu kez. Niye teslim makbuzu vermiyorsun, diye sordu. Hah, işte anlatmanın tam sırası, üstelik müteahhitle Kalfa'nın da yüzlerine karşı. Efendim, diye başladım, bana 18 metreküp işlenmiş kereste veriyorlar. Benden 24 metreküplük teslim makbuzunu istiyorlar. Ne olmuş yani, sen de ver makbuzu. Herhalde anlatamamıştım. Efendim, anlatamadım. 18 metreküp kereste verip benden 6 metreküplük fazladan makbuz istiyorlar. Olsun, ne çıkar? Allah Allah, bir türlü anlatamıyordum. Arada 6 metreküp açık var efendim. Ulan hiç kereste gelmese de senden 20 değil 100 metreküplük makbuz isteseler ne gerekir? Bu kez onun dediklerini ben anlayamamıştım. "Ver makbuzu," diye bağırdı. "İzin verirseniz açıklayayım," derken "uzun ettin ama kes makbuzu çabuk," diye sözümü ağzıma tıkadı. O şaşkınlıkla az kalsın "baş üstüne efendim" diyecektim ki aklımı başıma toplayıp durumu yeniden açıkladım. Patron canının sıkıntısından benim anlayışsızlığıma gülerek "bire oğlum," dedi, "sen 24 metreküp aldım diye makbuz verince nah bu kalfa da senden 24 metreküp teslim aldım diye sana imza veriyor mu?" "Veriyor." "Tamam, demek ki depoya girenle depodan çıkan birbirine eşit. Ama aradaki 6 metreküp." "Ulan hangi 6 metreküpü sayıklıyorsun?" "Zarar var efendim." Patron kızgınlıktan pancar gibi kızarıp "ne zararı be?" diye bağırdı. Ben yine "tabii zarar var," dedim. Herif hırsından patlayacak, sesini yumuşatarak "peki söyle, kim zarar ediyor?" dedi. "Müteahhit mi?" "Hayır." "Ambar mı?" "Hayır." "Kalfa mı?" "Hayır." "Sen mi?" "Hayır." "Sen zarar etmiyorsun da ne karıştırıyorsun öyleyse? Sana giren çıkan var mı be?" "Ama efendim 6 metreküp zarar." "Ne zararı ulan? Delirtecek be, kim zarar ediyor?" "Herhalde siz zarar ediyorsunuzdur." Alaylı alaylı güldü. "Vay, demek ben zarar ediyorum ha. Ulan beni korumak, benim zararımı düşünmek sana mı kaldı?" "Hem söyle bakayım, ben neden zarar ediyormuşum? Ambara ne kadar giriyorsa o kadar da harcanıyor. Zarar neresinde bunun? Kim zarar ediyor?" Kafam allak bullak olmuştu. "Bir zarar eden var ama," dedim, "siz de olmadığınıza göre kimin zarar ettiğini ben de anlayamadım. Ama bir zarar eden var kesinlikle." Patron müteahhite benim için "amma katırmış be," dedi, "böyle inatçı görmedim." Kalfaya döndü. "Nereden buldunuz bunu?" "Biz bulmadık, siz gönderdiniz." "Ben mi? Ne zaman?" "Eski puantör çok iyiydi, uysaldı." Müteahhit "şimdiye kadar bu da hiç terslik yapmamıştı," dedi. "Kumda, çimentoda, demirde hiç böyle yapmadı." O zaman daha önce beni kazıklamış olduklarını anladım. Demek kumu, çimentoyu, demiri teslim alırken ölçmemiştim. Patron "senin adın ne?" dedi. O kadar zaman çalıştığım halde daha adımı yeni öğrenecekti. Adımı söyledi. "Okula gittin mi hiç?" "Evet, lise son sınıftan ayrıldım." "Ne?" diye bağırdı. "Liseden ha? Boşuna değil bu bilgiçliğin. Peki niye bitirmedin liseyi?" "Ben oldum bittim, hiç yalan söylemem. Askeri liseden çıkarıldığımı söyleyince patron "hım," dedi, "şimdi anlaşıldı. Kim bilir ne namussuzluk yaptın ki okuldan kovdular." Kalfaya döndü. "Hırsız mı, uğursuz mu, kim bilir ne boktur. Ne diye geçimini sorup soruşturmadan işe alırsınız böylesini? Bize güvenli adam gerek." "Ama," diye konuşacak oldum. "Yıkıl, defol, kovdum seni," diye bağırdı. Neye uğradığımı anlamadan oradan çıktım. Kendime birkaç çamaşır almıştım. Onları yattığım yerden almak için giderken ambarcı "ne oldu?" diye sordu. "Kovuldum," dedim. "Sen bu kafayla daha çok yerden kovulursun," dedi. Ambarcıya "sana bir şey soracağım," dedim. "Madem ambara giden malzeme ölçülüp tartılmayacak, ne diye buraya beni aldılar?" "Usul böyle. Puantör diye biri bulunacak ki hesaplar sağlam olsun. Ha sen olmuşsun ha başkası. Şimdi hemen birisini senin yerine alırlar." "Anlamadığım bir şey daha var," dedim. "Beyefendi, güvenli bir adam bulun," dedi. "Ölçülüp biçmeden malzemeyi alıp verene nasıl güvenilir?" "Ambarcı, sen benimle alay mı ediyorsun yoksa gerçekten aptal mısın?" dedi. "Bilmem," dedim. "Ambarcı, güvenilir adam demek," dedi, "buradan habersiz bir çöp alınmayacak, dışarıya bir çivi satmayacak. Bu inşaat başladı başlayalı 9 puantör değişti, hepsi de hırsızlığı yakalanıp kovuldu. Çalmayan bir sensin, sen de enayilik ettin." "Çok affedersin, bir şey daha soracağım," dedim. "Sor," dedi. "Bak şimdi 18 metreküp kereste giriyor, 24 metreküp diye makbuz veriliyor. Buradan da 24 metreküp teslim alındı diye kalfa makbuz veriyor, tamam mı?" "Tamam." "Ben zarar etmiyorum, sen zarar etmiyorsun, müteahhit zarar etmiyor." "Evet." "Kalfa zarar etmiyor, patron zarar etmiyor. Peki kim zarar ediyor yahu?" "Hiç kimsenin zarar ettiği yok." "Deli olacağım yahu, oradaki 6 metreküp kereste ne oldu, uçtu mu be?" O sırada kalfanın sesini duydum. Bana bağırıyordu. "Sen daha burada mısın? Hadi pılını pırtını topla da çek arabanı." Bunları söylerken ambarcı ile bana kıçını dönmüştü. Ambarcıya seslendi. Kalfa elleri arkasında yürüyerek bir şeyler söylüyor. Arkasından giden ambarcı da onu pek dinleyerek arada bir "peki peki olur" diyordu. Uzaklaşmakta olan kalfanın ambarcıya benim için "bu iti buralara sokmayın" dediğini duyabildim. Gazete kağıdına sarılı çamaşırlarım koltuğumun altında, nereye gideceğimi bilmeden yürüdüm sokaklarda. Ağlıyordum, bir yandan da düşünüp duruyordum. 6 metreküp kereste ne olmuştu? Bir zarar eden vardı ama kimdi? Zarar edenin kim olduğunu ancak yıllar sonra öğrenebildim. Zarar eden devletti. Müteahhitin yaptığı devlet inşaatıydı. Devlet hesabına malzeme geliyor, devlet inşaatı yapılıyordu. Müteahhit adına verilen teslim makbuzuna göre malzemenin parasını ödeyen devletti. Ne kadar malzeme girerse inşaatta da o kadar malzeme harcanıyor, yani harcanıyormuş gibi gösteriliyordu. Müteahhit yanında çalıştırdığı adamların gerçekten hırsız olmamalarını istiyordu. Yıllar sonra şunu da öğrenmiştim. Hırsızlar kendi çaldıkları yerden başkalarının da çalmasını istemezler. Hele haberleri olmadan çalınmasına hiç katlanamazlar. Büyük hırsızlar korudukları küçük hırsızların ne kadar çalabileceklerini kendileri belirleyecekler ki onlar da kendilerine Allah ömürler versin efendim desinler. Korkulu rüya. Herkesin böyle unutamadığı bir iki rüyası vardır sanırım. Yıllarca önce görülmüş bir rüya gerçekten bin kez daha gerçek olarak insanın belleğine saplanıp kalır. Öyle ya, 40 yılı geçti ben o rüyayı göreli. Ama hala unutamıyorum, sık sık da hatırlıyorum. Hatırlamamak elde mi? Hayat zorla hatırlatıyor. Sanki bir rüya değil de kendi hayatımın, dahaca yaşayamadığım gelecek günlerini rüyamda görmüşüm. Şantiyede geçirdiğim son geceydi. Boşalmış çimento torbası kağıtlarından kendime bir yatak yapmıştım. Yandaki yapının toprak tabanlı bir odasında da çoğu köylü olan yapı işçileri vardı. Yattığım yerden onların gürültülerini duyuyordum. Odadaki gemici fenerinin ölgün ışığı gecenin karanlığını daha da belirliyor, yalnızlığımı artırıyordu. Fırtınalı bir geceydi. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Korkunç gök gürültüleri şantiyenin ve ambarın çatısındaki oluklu saçları pencere camlarını zangırdatıyordu. Arada bir çakan şimşekle yattığım odanın duvarları parlak ışığa kesiyordu. Görüyorsunuz ya, her şey bütün ayrıntılarıyla şimdi bile gözümün önünde. Kalıp tahtalarından yaptığım masa üstündeki gemici fenerinin tepesindeki deliklerden tavana kocaman yuvarlak ışıklar serpilmişti. Yağmur çatılardaki saçlarda sürekli makineli tüfek atışına benzer sesler çıkarıyordu. Gök gürültüleri, yağmur sesleri arasında uyuyakalmışım. Bir büyük ama çok büyük bir arenadayım. Hani o boğa güreşlerinin yapıldığı alanlar gibi bir yer. Çırılçıplağım, üstelik de çok soğuk. Yağmur da yağıyor, üşüyorum. Zangır zangır titriyorum, dişlerim birbirine çarpıyor. Arenanın duvarları çok yüksek, kale duvarları gibi de dik. Gece, ortalık zifiri karanlık. Birden çok parlak ışıklı bir ışıldakla arena aydınlanıverdi. O aydınlıkta arenayı çeviren duvarların üstündeki koyu kırmızı kadife döşeli, yaldızlı oymalı localarda binlerce, on binlerce seyirciyi görüyorum. Hepsi de beni seyrediyor. O on binlerce seyirciden korkunç bir uğultu yükseliyor, top gürlemesi gibi. Çıplak olduğumdan utanıyorum, yağmurdan ıslanıyorum, soğuktan üşüyorum. Bir yere, bir korunacak yere sığınmak istedim. Ellerimle çıplaklığımı gizlemeye çalıştıkça beni seyreden o on binlerce seyirci kalabalığından zalim kahkahalar yükseliyor. Kendi üstüme kıvrılıp büzüldüm kaldım o koca arenada. Ağlıyordum. Birden arenanın dik duvarlarında ışıklı birçok kapılar ortaya çıktı. Çok ışık veren bir ışıldak arenayı çeviren yüksek duvarlarda dolaştıkça duvarlara açılmış süslü kapılar görünüyor. Kapıların kanadı yok, yalnız çok süslü, altın yaldızlı, oymalı, işlemeli kapı çerçeveleri var. Saray kapılarına benziyor. Her kapı çerçevesinden dışarıya değişik renkte tatlı yumuşak ışıklar serpiliyor. Ben zavallılığımla, çıplaklığımla alay eden, kahkahalarla gülen hain seyircilerden kurtulup saklanmak için en yakınımdaki açık kapıya koştum. Orada bir havuz fıskiyesinden fışkırır gibi değişik tondan pembe ışıklar yayılıyordu. Ellerimle çıplaklığımı örtmeye çalışarak kendi üstüme büzüle büzüle koştum koştum. Tam o ışıklı yerden içeri girip kurtulacakken birden oradan ellerinde pembe renkli uzun kamçılarla iri yarı dev gövdeli zebella gibi adamlar fırladı üstüme. Kamçılarla vurmaya başladılar. Neden sonra ellerindekilerinin kamçı değil uzun çok uzun pembe renkli solucanlar olduğunu anladım. Solucan kamçılı adamlar sırtıma vuruyorlar, yılanları çıplak omuzumda şaklatıyorlardı. Kaçıyordum, kovalıyorlardı. Ben onlardan kaçıp uzaklaştıkça ellerindeki solucanlar daha da uzuyor, nereye gitsem belime, koluma dolanıyordu. On binlerce seyircinin alaylı kahkahaları, çığlık çığlık gülüşleri yeri göğü çınlatıyordu. Yalnızlığımdan, soğuktan, yağmurdan, utancımdan, o kıyıcı kahkahalardan kurtulmak, korunmak için kendimi mavi ışıklar saçan bir başka kapıya attım. Tam kanatsız kapıdan içeri dalacakken oradan da ellerinde mavi renkli yılanlar bulunan adamlar çıktı. Dev yapılı adamlar, sarı ışıklar, beyaz ışıklar, yeşil kırmızı ışıklar saçan açık kapılara koştum. Her açık kapıdan yılanlı adamlar üstüme fırladı. Ellerinde renk renk yılanlar vardı. Kıvrana kıvrana, uzana uzana üstüme atılan, derimde şaklayan yılanların soğuk acısını ta içimde duyuyordum. Bütün bu yılan kamçılı adamlar beni zorlayarak bir dar deliğe doğru sürüyorlar, o delikten içeri sokmaya çalışıyorlardı. Belki kurtulurum umuduyla o deliğe atıldım. Ama delik hem dar hem alçaktı, giremezdim, sığamazdım. Üstelik bu delikten de kızgın kıvılcımlar sıçramaktaydı. Dar delikten içeri baktım ki aman yarabbi, derin, çok derin bir kuyu. Kuyunun içinde akkor olmuş ateşler fokurduya fokurduya kaynayıp duruyor. Alevler dil dil çatal çatal döneniyor. Yılan kamçılı adamlar beni bu dar delikten ateş kuyusuna yuvarlamak istiyorlardı. Birden uçtum. Kollarımı kanat gibi çırpa çırpa yavaş yavaş uçtum. Ayağım birden yerden kesildi. Arena ayağımın altındaydı ama çok yükseklere çıkamıyordum. Ancak seyircinin bulunduğu düzeye dek uçup yükselebildim. Karşımda açılmış on binlerce ağız, hepsinin küçük dilleri solucan gibi oynayıp kıvranıyor. On binlerce göz görüyorum. Hepsi de zehirli, parlak bir böcek gibi pır pır yanıp sönüyor. O gözlerin mermi gibi bakışları üstüme mıhlanıyor. Alttan yılan kamçılar bana uzanıyordu. Daha yükseğe uçamıyordu. Sonra o renk renk yılanlar bacaklarıma, belime dolandı. Beni aşağı çekmeye başladılar. Beni yere indirip yine o ateş kuyulu daracık delikten içeri itiyorlardı. Bağırmak istiyordum ama sesim kısılmıştı. Çırpına çırpına uyandım. Ter içinde kalmıştım. Korkudan titriyordum. Gemici fenerinin tepesindeki yuvarlak deliklerden tavana vuran kocaman ışık lekelerine bir zaman baka kaldım. Kalktım, pantolonumu bile giymeden kapı önüne çıktım. Hala yağmur bütün hızıyla yağıyor, gök gürlüyor, şimşek çakıyordu. Yüzümü göğe kaldırdım, yağmur suyuyla avucumu doldurup yüzümü yıkadım. O gece sabaha dek uyuyamadım. Bu rüya bende saplantı oldu. Hep aynı rüyayı sizin de birkaç kez gördüğünüz olmuş mudur? Ben bu rüyayı sonraları yine gördüm. Az buçuk değişir ama hep aynı rüyadır yine de. O arenayı çocukluğumda gerçekten içinde yaşadığım bir mekan gibi anımsarım rüyamda. Ben rüya görmemişim, geleceğimi görmüşüm. İnsanlar içine kendileri yerleşip doldukları, sığınıp korundukları o güzel renkli yerlerin giriş kapılarını tıkamışlar. Bana girebileceğim bir tek delik bırakmışlar. O delikten de ateş kuyusuna düşülüyor. Ben kurtulmak istedikçe o tek deliğe sürüyorlar. Oysa ben o tek delikten girmek istemiyorum ki. Bütün delikler tıkanmış, bütün kapılar örtülmüş, bütün yollar kapanmış. Gidebileceğim tek yol, girebileceğim tek delik var. Herkes de beni oraya gireyim diye zorluyor. Ben de ne yapayım? Başka umarım olmadığından ister istemez o tek yoldan gidiyor, o tek delikten girip cezaevini boyluyorum. Milyonluk bir kentin ortasında iki gündür aç dolanıp duruyor, karnımı doyuracak bir iş bulamıyordum. Beyazıt Kulesi'ne çıktım. Bacaklarımın dermanı kesildiği için kulenin merdivenlerini duvarlara tutuna tutuna, sürüklenircesine basamaklara otura dinlene çıktım. Bir ara kendimi kule sandım. O kuleyle bir olmuştum. Özdeşleşmiştim. Paşazade başından geçenleri bana anlatırken özdeşleşmek sözcüğünü kullanmamıştı. Bu sözcük yerine onun ne söylemiş olduğunu anımsayamıyorum. Ama onun tam olarak söylemek istediği buydu. Kendimi kulenin boyu kadar uzamış sandım. Gövdem sanki kule kadardı ve bacaklarımın arasındaki bu kente kuşbaşı bakıyordum. Bana göre insanlar bu yükseklikten göründükleri gibi gerçekten de karınca kadardı. Kulenin balkonundan geniş kente, sonra daha yaklaştığımı sandığım gökyüzüne, bulutların arasından sızan ışık demetlerine bakınca içime serin, ışıklı umutlar doldu. Yaşamak, her ne olursa olsun yine de yaşamak. Bu dünya güzeldi. Koca kentin üzerine abansam, yollar, yapılar ellerimin altında kalıverecekmiş gibi geldi bana. Şurası, şurası, şu yollar, bahçeler, evler, apartmanlar benim olacaktı hani. Yine de olabilirdi. İşte o yeşerip filizlenen umutla, sanki aşağı iner inmez karşılayıcılar bulacakmışım gibi kuleden indim. İnsanlar gözlerime yine güzel görünüyorlardı. Kalabalığın, daha kalabalığın, daha da kalabalığın içine sokuluyordum. Her yalanın içindeki gerçek. Anlattıkları gerçek miydi, yoksa uyduruyor muydu? Çok düşündüm bunu. Gündüzleri bana anlattıklarını, geceleri defterime yazdığımı biliyordu. Anlattığı yalanlara beni inandırmış, yani kandırmış olduğu için ben geceleri onun anlattıklarını defterime geçirirken belki o içinden gülüyordu. Başından geçmiş gibi anlattığı bütün bu olaylar yalansa, bir bakıma herkesi dolandırdığı gibi beni de dolandırıyor demekti. Ama niçin? Benden hiçbir yararı, hiçbir çıkarı yoktu ki. Olsa olsa her insanda bulunan yücelme duygusu, sonsuzlaşma isteğiydi ondaki de. Bu olabilir. Yazdıklarımı bir gazetede yayınlayacağımı ya da bir kitap yapacağımı kendisine söylememiştim ama elbet bunu biliyordu. Yaşamı kitaba girmiş kişi olacaktı. Öyleyse kişiliğinde olağanüstülükler bulunmalıydı. Bu yüzden de gerçek yaşamını değil, düşlediği bir yaşamı anlatıyordu bana. Böylece uydurarak anlattığı bir olağanüstü düşsel kişilikte yüceleşecekti. Kitaplaşarak da ölümünden sonra bile yaşamını üçüncü boyutta sürdürerek sonsuzlaşacaktı. Ama yine düşünüyorum ki bütün bu anlattıkları yalan olamaz. Çünkü uydurulamayacak denli gerçekmiş gibi anlatıyordu. Beni inandırıyordu. İnanmasam ne diye deftere yazacaktım anlattıklarını? Beni inandıran neydi? Öyle ince ayrıntılara dek anlatıyordu ki inanmamak elde değil. Öyle ayrıntılar vardır ki onlar yaşanmadıkça uydurulup anlatılamaz. Anlattıklarının ayrıntılarını deftere yazmıyordum. Böyle düşününce de anlattıklarına inanmam gerektiği kanısına varıyordum. Belki de bu paşazade yaşadığından, yaşamındaki gerçeklerden daha çok düşlerinde, tasarılarında, yalanlarında, uydurduklarında yaşayan bir insandı. Böyle olunca onun gerçek kişiliği işte bu uydurmalarındaydı. Önce paşazade konusunda benim için önemli olanın ne olduğunu saptamalıydım. Paşazade denilen bu adam gerçekten başından geçmiş olanları anlatsa, bütün anlattıkları da başından geçenler olsa, başından geçmişcesine uydurarak anlattıklarından daha mı önemli olacaktı? Doğrusu ikircikliydim. Uydurulmuş serüvenlerin yaşanmış gibi anlatılışını dinlemek, bunları da yazmak istemiyordum. Ben gerçeği yazmak istiyordum ama Paşazade'nin kişiliğindeki gerçek neydi? Düşleri, uydurdukları tasarıları mı yoksa yaşadıkları mı?